Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emmâ ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Celle şöyle buyuruyor: Gerçekten İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir numune vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'tan başka taptığınız şeylerden beriyiz, uzalız. Sizi reddettik. Siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar daima bizimle sizin aranızda düşmanlık ve buğuz vardır demişlerdi. Ancak İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'ın azabına karşı seni kurtarmaya gücüm yetmez demesi hariç. Ey müminler şöyle deyin. Ey Rabbimiz, sana tevekkül ettik, sana tevbe edip yöneldik ve nihayet dönüş sanadır. Mümtehine suresinin 4. ayeti. Sebebi nüzulü, yani bu ayeti kerimenin indirilmesine sebep olan hadise, Resulullah aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethetmeye azmettiği zaman düşüncesini sahabelerinin bir cemaate açtı. Hatip de onlardan birisiydi. Hatip Mekke ehline bir mektup yazmak istedi ve yazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlara karşı savaş azminde olduğunu bildirmek ve müşrikler nezdinde bir himaye edinmek gayesiyle bu mektubu müşrik bir kadınla gönderdi. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'ı, Zübeyir ve Miktad'ı radıyallahu anh'ı mecmain gönderdi. Onlar da kadını Ravza-i Hah denilen yerde yakaladılar ve mektubu ondan aldılar. Eğer bir ehlinden olmasaydı, Allah Resulü onun yaptığından hıyanet kastetmediğini bilmeseydi ve eğer hatip kafir ve mürted olsaydı, mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun boynunun vurulmasını emrederdi. Burada İbrahim aleyhisselamdan 3 örnek almamız gerekiyor. Birincisi, onlardan, yani Allah'a şirk koşanlardan ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinde, Allah'tan başka kendisine ibadet edilenlerden yüz çevirmek, uzaklaşmak. İkincisi, onları reddetmek. Üçüncüsü, onlar tek olan Allah'a inanıncaya kadar düşmanlık ve buğzu başlatıp devam ettirmek. Bunu ebedi olarak açıkça ve üst seviyede söyleyerek ilan edip açıklamak. İşte bu, kendileriyle kavimleri arasındaki ilişkiyi kesmede en ileri bir derecedir. Buna ilaveten, ebedi bir düşmanlık ve buğzun başlamasındaki yegane sebep küfrün ta kendisidir. Eğer onlar bir tek olan Allah'a inansalar, bunların tamamı aralarında son. İbrahim aleyhisselamın babası için bağışlanma dilemesine gelince, o daha babasının davetteki ilk döneminde bunu yapmıştı. İbrahim aleyhisselam babasının şirk üzere ısrar etmesini beklemiyordu. Ve zaten sadece onun için hidayet temenni ediyordu. Cenab-ı Hak İbrahim'in babası için istiğfarı ona söylediği bir vaatten dolayıydı. Babasının Allah'ın düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim cidden çok niyaz eden ve çok halim selim bir insandı buyurmaktadır. Tevbe suresinin 114. ayetinde. Aleyhisselam babasından beri olduğu yüz çeviri, tıpkı Nuh aleyhisselamın hanımından ve oğlundan beri olduğu ve Resulullah aleyhisselatü vesselamın en yakın müşrik akrabalarından yüz çevirip beri olduğu gibi. Bu ayet-i kerimelerin tefsirinde şöyle diyor: Müslüman İbrahim aleyhisselamın kıssasına bakarken onun asil bir nesebi olduğunu, uzun bir geçmişinin bulunduğunu ve hayatının zaman boyunca uzanıp gelen güzel bir örnek olduğunu görür. Sadece İbrahim aleyhisselamın inancı konusunda değil, bilakis karşılaştığı tecrübelerinde de bunu görür. Neticede Müslüman, onun büyük bir tecrübe birikimi olduğu şuuruna varır ki, bu birikim kendi şahsi tecrübe birikiminden ve içinde yaşadığı neslin tecrübelerinden daha da büyüktür. Bu taife Allah'ın dinine inanarak zaman boyunca uzanıp gelirken onun koruyuculuğunda ve himayesindedir. Bazen olur ki Müslüman yaşamakta olduğu olayın aynısını daha önce de geçmiştir. Bazen de bu taifenin tecrübesi öyle bir kararda son bulur ki o kararın aynısını ve bu tecrübeyi bugün herhangi bir Müslüman da elde etmiş olabilir. Çünkü yeni veya ilk defa ortaya çıkan bir şey değildir. Ve müminlere meşakkat veren bir külfet de değildir. Sonra Müslümanın uzun ve geniş bir ümmeti vardır ki kendisiyle inancının düşmanları arasında irtibatlar yeşermeye başladığında o bu ümmetle birlikte akidede buluşur ve o akideye döner. Çünkü Müslüman bu yüce, geniş, derin, köklü, pek çok dalları olan tam ve mükemmel gölgeli ağacın bir dalıdır. Öyle bir ağaç ki ilk Müslümanlar bu ağacı dikti. İbrahim Aleyhisselam'da. İşte iman, muttakilerin imamı olan İbrahim Aleyhisselam ile şekli en çirkin bir hale döndürülmüş olarak helak olanlardan babası Azer'in adını işte böyle ayırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü İbrahim babası Azer ile yüzünde korku ve toz toprak olduğu halde karşılaşır. Ve İbrahim ona der ki, ben sana bana asi olma demedim mi? Babası da ona der ki, bugün sana isyan etmeyeceğim. İbrahim de der ki, ey Rabbim, muhakkak insanların haşrolunduğu günde beni rezil etmeyeceğini bana vaat ettin. Peki uzaklaştırılmış, rahmetten kovulmuş olan babamın rezilliğinden daha büyük bir rezillik mi var? Bunun üzerine Cenab-ı Hak da buyurur ki, ben cenneti kafirlere haram ettim. Sonra İbrahim'e denilecek ki, ey İbrahim, ayaklarının dibinde ne var? O da bakar ki kesilmiş, pisliklere bulaşmış bir hayvan. Derken o hayvan sırt kısmından tutulup cehenneme atılır. Buhari rivayet ediyor bu hadis. Hafi, İbrahim bin Tahman'ın rivayetinde şöyle geçer. Cenab-ı Hak İbrahim'in babasını İbrahim'den alır ve ona, ey İbrahim, baban nerede diye sorar. O da, sen onu benden aldın der. Cenab-ı Hak da aşağıya bak der. O da bakar ki bir kurt leş kokulu ağzıyla toprağı karıştırıyor, pis salyaları etrafa dağılıyor. Ve Eyyub'un rivayetinde ise Cenab-ı Hak İbrahim'in babasını aynı şekline koyar. İbrahim de o leşin pis kokusundan nefret ettiğinden parmaklarıyla ayının burnundan tutar. O anda Cenab-ı Hak ona, ey kulum, o senin babandır der. İbrahim de senin izzetine yemin olsun ki bu benim babam değildir der. Said'in rivayet ettiği hadiste de Cenab-ı Hak onun şeklini çok kötü bir surete çevirir ve kokusu ise iki tane sırtlan suretinde etrafa yayılır. İbn-i Münzir de bu son rivayete, yani Said'den gelen rivayete şunu ilave eder. İbrahim babasını bu şekilde gördüğünde ondan yüz çevirir ve der ki, sen benim babam değilsin. Hafız İbn Hacer devamlı diyor ki, denilir ki babasının suretinin böyle değiştirilmesindeki hikmet İbrahim'in kendisi dahi ondan nefret etmesi ve kendi suretinde cehennemde kalıp bundan İbrahim'de bir üzüntü bırakmaması içindir. Halilur Rahman olduğu halde kıyamet gününde babasına hiçbir fayda sağlayamıyorsa, onu ebedi olarak cehennem ateşinde yanmaktan kurtaramıyorsa, Cenab-ı Hak İbrahim'in lisan üzere şöyle buyuruyor: ben senin için Allah'ta hiçbir şeye malik değilim ve rasullerin ve nebilerin sonuncusu aleyhissalatü vesselam kıyamet günü anne ve babasına hiçbir fayda sağlayamıyorsa, hatta Rabbi ona sitem etti çünkü amcası Ebu Talip için istiğfar etmişti. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: ne peygambere ne de müminlere akrabaları bile olsa, onların cehennem ehli oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra müşrikler için istiğfar etmeleri doğru ve caiz değildir. Tevbe 113. ayet. İlde böyle oluyorsa bazı insanlara ne oluyor ki? Evliyaların ve salihlerin kabirlerini ziyaret için özel olarak ziyaretler yapıyorlar. O kabirlerin etrafında tavaf ediyor. O kabirler için kurban kesiyor. Ve Allah'tan başka hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği şeyleri ölülerden istiyorlar. Evet. Kabirlere tapanlar duanın da bir ibadet olduğunu ve sadece Allah'a yapılacağını unutuyorlar. Allah'ın peygamberleri ve velileri ise hiç kimseden herhangi bir zarar gidermeye malik değillerdir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor İsra suresinin 56-57. ayetlerinde. De ki, Allah'tan başka ilah olduklarını zannettiğinizi çağırın. Onlar sizden bir zarar gidermeye ve değiştirmeye güç yetiremezler. Gerçek şu ki, onların o taptıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, onun azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Şunu söylemek de çok yerinde olacaktır. Muhakkak Kureyş müşrikleri Allah'a inanıyorlar ve putların kendilerini Allah'a yaklaştırdıklarına inanıyorlardı. Sümer suresinde sık sık tekrar ederiz. 3. ayetinde. Ondan başka mabud edinenler, biz bunlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Muhakkatındaki mesuliyet tektir ve her nefis kazancına göre rehindir. Ahiretteki kurtuluş mihveri ise Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği üzere salih bir iman ve imanın gereği salih amel iledir. Yoksa şahıslara, evliya ve enbiyalara ibadette değildir. Şefaat ise ancak Cenab-ı Hakk'ın izniyle olur. Müşrikler küfürleri üzere ölürlerse Allah onları bağışlamaz ve hiçbir şefaatçinin şefaati de asla fayda vermez. Peygamber aleyhisselamın mücadelesi. Kavmini davette karşılaştığı en önemli sorun, ata ve ecdadın, dedelerin akidelerine karşı çok şiddetli bir taassup idi. Yenilik ve değişimin olamayacağına olan ısrar idi. Bundan dolayı İbrahim aleyhisselam babası Azer'i iknaya çalıştığında ve onun için anlaşılır deliller ve dimağı işleyen olgun kanıtlar ileri sürdüğünde müşrik baba aklını dondurur, aklını işletmezdi. Oğlunun ata ve ecdadın inançlarına muhalefetini asla kabul etmez, onu reddederdi. Ey İbrahim, benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım ve benden tamamen uzaklaş. İbrahim'in kavminin peygamberlerine cevabı, babasının cevabından farklı bir şekilde olmadı. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz dediğinde, onlar da putlara tapıyoruz, onlara devamlı ibadet ediyoruz dediler. İbrahim, yakardığınız zaman, dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Size bir fayda veya zararları oluyor mu dedi. Onlar, hayır, biz babalarımızı böyle yapar bulduk dediler. 69-74. Ayetlerinde geçer. Yine Enbiya suresinin 51-54. Ayetlerinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki biz bundan evvel İbrahim'e hakkı bulma kabiliyeti verdik. Hakkı bulma kabiliyeti verdik. Ve biz onun peygamberliği yüklenebileceğini biliyorduk. O zaman babasına ve kavmine sizin taptığınız bu heykeller nedir dediğinde onlar babalarımızı bunlara ibadet eder bulduk dediler. İbrahim muhakkak ki siz ve babalarınız açık bir sapıklık içerisindesiniz dedi. Bu Allah Resullerinin düşmanlarının yolu idi. Ve insanları haktan alıkoymaktaki metotları da buydu. Kavmin ileri gelenleri kendilerinin ata ve ecdadın akideler için meşru vekiller olduklarını iddia ediyorlardı. Ve bu akide adına insanlara zulmediyor, yeryüzünü fesada veriyor ve insanları ve bitkileri helak ediyorlardı. İnsanların çoğunluğuna gelince bunların tamamı bu hayata ülfet ettiler ve hayvanlar gibi hatta onlardan da daha aşağı olarak alışkanlık peydah ettiler. Taklit ve delilsiz kabul edilmiş söz ne kötü bir şeydir. Şeytanın mukallitleri yavaş yavaş farkına varmadan putlara tapmakta atalarını taklit ettirme sırasındaki hilesi ne büyüktür. Onlar o putlara yüzlerini gözlerini sürerler ve kendilerinin de doğru bir yol üzere olduklarına inanırlar. Mezheplerini desteklemede çok gayret eder ve sapıklıklarını müdafaa yolunda ehli hak ile mücadele ederler. Putlara ibadet edenlerin onlardan olması ehli taklide utanç olarak yeter. Cehennem ehlinin mukallitlere cevaplarındaki sözleri de bize kafidir. Mülk suresinde, her gece okuduğumuz Mülk suresinde 10. 11. ayetlerinde. Ve eğer işitseydik ve akleden olsaydık, Cehennem ehli içinde olmazdık derler. İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Kahrolsun alev alev yanan o cehennem ehli. Yine Allah buyuruyor. Biz insanlardan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır fakat onunla idrak etmezler. Gözleri vardır lakin onlarla görmezler. Kulakları vardır ama onlarla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta onlardan da sapıktırlar. Onlar kendileridirler. Araf suresi 179. ayet. Onları mukallipler, ilahlarından bir kötülüğün gelip Halilur Rahman'a isabet etmesinden korkuyorlardı. Bunda herhangi bir gariplik yoktur. Çünkü aklını kaçıranlar zannederler ki o putlar fayda veya zarar veriyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kavmi onunla mücadeleye girişti. İbrahim, benimle Allah hakkında mücadele mi ediyorsunuz? Halbuki o beni doğru yola hidayet etmiştir. Ona şirk koştuklarınızdan korkmam. Rabbimin istediği şeyden başkası olmaz. Rabbimin her şeyi, Rabbim her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Öğüt almaz mısınız? En'am 80. ayet. Bizler bugün İbrahim Aleyhisselam'ın karşılaştıklarıyla karşılaşmaktayız. Çünkü insanların çoğu sadece liderlerinin sözünde düşünüyorlar. Hiç görüş bildirmeden ya da delile önem vermeden onlar ne şekilde görüp düşünüyorlarsa sadece onların görüşlerini benimsiyorlar. Sürekli olarak milyonlarca kıssayı onları anlatanlardan dinliyoruz. Falanca falancaya kalpten konuştu. Sonra ona uykusunda geldi ve şiddetli bir tokat vurdu. Hala o tokadın izi cisminde vardır. Hatta sen kabirlerin kullarından yemin talep etsen yalan yere Allah adına yemin ederler. Fakat ölmüş evliyalarının adına yalan yere yemin etmeye cesaret edemezler. Bu sorunu çözmek için İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle mücadelede zorlukları nasıl göğüslemiş bunları bilmemiz gerekiyor. Bir konu. İnşallah bir sonraki dersimizde de İbrahim Aleyhisselam'ın kavmini nasıl davet ettiği, Nemrut'la Münaz arasında, ikisi arasında neler geçtiği, bunlar gerçekten bizler için önemli ibretler çıkarabileceğimiz numuneler. İnşallah onu önümüzdeki hafta işleriz. Uzun bir konu. Bugün geçen hafta işleyeceğimizi vaat ettiğimiz kahinlik ve nüfre, bunun gibi şeyler nelerdir? Hükmü nedir, dindeki hükmü? Bunlara dair hadislere bakalım. İmam Müslim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının birinden şöyle rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kahine, yani medyuma giderek soru soran ve tasdik edenin 40 gün namazı kabul olunmaz. İmam Müslim'le beraber Ahmet bin Hanbel, Beyhaki, Taberani'de rivayet etmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayete göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Kahine gidip de söylediklerini tasdikleyen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene küfretmiş olur. Bu da bizi İbn-i Mace'nin ve Darimi'nin rivayet ettikleri.
İnkar etmişten aynı şey mi?
Küfretmiş, inkar etmiş tabii aynı şey olur. Ve Hakim'in Müstedrek isimli eserinde Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun diyerek naklettiği hadis-i şerifte yine Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bir arrafa ya da kahine, yani medyuma gidip de söylediklerini tasdikleyen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene küfretmiş olur. Sahih bir isnatla benzer bir rivayeti var. İmran bin Husayn radıyallahu anhuma'dan gelen merfu rivayette, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayet edilen hadis-i şerifte bunu sahih bir senetle rivayet etmiş. Fal bakan ve kendisi baktıran için, yani kendisi için baktıran bizden değildir. Kehanette bulunan ve kendisi adına kehanette bulunulan bizden değildir. Sihir yapan ve kendisi adına sihir yapılan bizden değildir. Kahine gidip de söylediklerini tasdikleyen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene küfretmiştir.
Efendim?
Aynı hadisi Taberani'de El-Evsat, Mucemil Evsat'ında Hasan bir isnatla İbn Abbas radıyallahu anh'a da rivayet etmiştir. Begavi şöyle der. Arraf bir takım öncülülerden hareketle bazı şeyleri bildiğini iddia eden kimsedir. Bu yolla çalınan bir şeyi, kaybolan eşyayı vesaire bildiğini öne sürer. Arraf'ın kahin anlamına geldiği de söylenmiştir. Kahin gelecekte meydana gelecek olayları önceden haber veren kimsedir. Senin telefonun MP3 çalıyor mu?
Ne bileyim hocam ya.
Ya onun onun müziğini kaldırabilirsin eğer MP3 çalıyorsa. Veyahut da
bilmiyorum ki hocam ya, bunun
titreşimi ayarlayalım. Yani gücümüzün yettiği kadarıyla telefon bile olsa müzikten sakınmamız gerekiyor.
Hakikaten bu ne hocam ya? Biliyorsun
işte
telefonları yazıyor kardeş.
Arraf'ın insanın iç dünyasında vicdanında olanlar bilen kimse olduğu da ifade edilmiştir. Ebu Abbas İbni Teymiye şöyle der. Arraf kahin, müneccim, remilce gibi benzer yollarla bazı şeyleri bildiklerini ileri süren kimseler için kullanılan bir isimdir. Hanıma Ebu Cad yani Ebced yazıp yıldızlara bakan bir topluluk hakkında böyle bir uygulamanın Allah katında hiçbir nasibe sahip olmadığı kanaatindeyim demiştir. Yani Ebced'le uğraşanın Allah katında bir nasibi yoktur. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da nakledilir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan da gelir. İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'inde kendim gördüm bu hadis-i şerifi ve isnadını da araştırdım. Bu sahih bir rivayet. Yani Ebced hesabıyla uğraşan ve yıldızlara bakan bir kavmin Allah katında hiçbir nasibi yoktur buyuruluyor. Medyumu tasdiklemek ve Kur'an'a iman bir arada bulunmaz. Yani gelecekten, gaybtan haber veren herhangi bir kimse, bunun adı şeyh olsun, bunun adı medyum olsun, adı kahin olsun, hiç fark etmez. Veyahut da yıldız falcısı olsun, astrolog olsun, hiç fark etmez. Gelecekten, gaybtan haber veren bir kimseyi tasdiklemek ve Kur'an'a iman, ikisi bir arada bulunmaz. Biri diğerini kovar. İnanıp onu tasdiklemenin küfür olduğu bu hadislerde açıkça görülmektedir. Kendisi adına kehanette bulunan, yani benim falıma bak diyen kimse de aynı kapsamdadır. Kendisi adına fal bakılanın da aynı kapsamda sayılması, kendisinin zikredilmesi, yani kendisi adına ne demek? Sihir yaptırmak istiyorsun. Ebced öğrenenlerin bu kapsamda olması, kahin ve arraf arasındaki farkın belirtilmesi. Bunları gördük. Herhangi bir yolla gayb ilmine sahip olduğu iddiasında bulunan kimselerin bu hadislerin tehdidi altında olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bu ilme sahip olan yalnız ve yalnız Allah'tır. Gayb ilmine sahip olan. Kehanet, medyumluk ve benzeri herhangi bir şekilde gayb ilmi konusunda Yüce Allah'a ortak olduğunu ileri süren ya da böyle bir iddiayı tasdikleyen kimse Allah'a ait özelliklerde bir başkasını ortak koşmuş, Allah ve Resulünü yalanlamış demektir. Şeytanlarla ilgili bulunan çok sayıda kehanetin şirkten uzak olmadığı görülmektedir. Gaybi bilgilere sahip olma iddiasına destek olacak bir takım aracı ve vasıtalara yakınlaşmaya çalışmakta, sadece kendisine özgü olan gayb bilgisi hususunda Allah ile ortak olma iddiası bakımından ve Allah'tan başkasına yakınlaşmaya çalışmak açısından şirk koşmak anlamındadır. Bu vesileyle şari, yani Allah Azze ve Celle, insanları din ve akla zarar getiren hurafelerden uzak tutmaktadır. Önce kelime anlamı, kendisine büyü yapılmış bir kimseyi yine bir büyüyle büyüden kurtarmak demek. Hakkındaki rivayete gelelim. Cabir radıyallahu anh'den geliyor bu rivayet. İmam Ahmed bin Hanbel sahih bir isnatla rivayet ediyor. Aynı şekilde Ebu Davud Beyhaki'de de gelmiş. Hafız Elbani rahimeullah da bu hadisin sahih olduğunu belirtmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nüşre hakkında sorulduğu zaman şeytan işidir buyurmuştur. Yani büyüyü büyüyle çözmek, sihiri sihirle çözmek şeytan işidir. Bu şekilde İbn-i Mesud radıyallahu anh'den de geliyor rivayet. Buhari'de yer alan rivayette Katade şöyle anlatıyor. İbnül Müseyyebe sihire maruz kalmış ya da hanımına karşı kendisine büyü yapılmış olan bir adamın içinde bulunduğu durumdan kurtulması için büyünün çözülmesinin ya da nüşre yapılmasının hükmünü sordu. Herhangi bir sakıncası bulunmadığını, bu yapılanla ıslahın hedeflendiğini ve faydası olan bir şeyin yasaklanmayacağını söylemiştir. Hasen'den, yani Hasan el-Basri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre sihri sihirbazdan başkası bozmaz demiştir. Kayyım şöyle der. Nüşra, büyü etkisi altında kalmış olan kimse üzerindeki sihrin bozulmasıdır. İki türü bulunmaktadır. Yine kendisi gibi olan bir başka büyü ile bozulması. Bu da şeytanın işlerindendir. Hasan'ın sözü buna yüklenir. Basri'nin sözü. Büyüye maruz kalanla bu büyüyü bozmaya çalışan kimse hedefe ulaşabilmek için hoşlandığı şeyleri yaparak şeytana yakınlaşmaya çalışırlar. Sonuçta büyü yapılıyor yani. Şeytan da buna karşılık sihrin etkisini kaldırır. Ruh çeşitli tedavi yöntemleri ile büyünün bozulması. Yani bu da ikinci şekli. Sihrin bu yolla çözülmeye çalışılması caizdir. Geçen hafta da bahsettik değil mi ruhları? Yani rukye, dualar çeşitli tedavi yöntemleriyle büyünün bozulmaya çalışılması caiz olan yöntemdir.
Okuyarak.
Okuyarak, yani meşru olan şifa ayetlerini veya hadis-i şeriflerde gelmiş şifa dualarını büyü yapılan kimseye okuyarak bunu kaldırmaya çalışmak bu nüşre değil. Nüşre, yasaklanan nüşre, şeytan işi olan nüşre büyünün büyüyle çözülmeye kalkışılmasıdır açıkça. Yasak olanla ruhsat tanımış olan nüşre şekilleri arasındaki farkı da böylece açıklamış olduk. Nüşre büyünün bozularak etki altındaki kimsenin kurtarılması. İbn-i Kayyım'ın sözü de özellikle zikrediliyor ki yani büyüye maruz kalmış kimse kurtarılmasın, ona hiçbir çare yapılmasın, o anlamda değil. İki yolla tedavisi mümkün. Ya büyünün büyüyle halledilmesi, çözülmesi, bu nüşredir, caiz değildir, şeytan işidir buyurulan kısım. Diğer kısmı ise caiz olan ruhiye, şifa duaları ve diğer tedavi metotlarıyla giderilmesi. Uğursuzluk, yani tiyare denilen şey hakkında Allah Azze ve Celle Araf suresinin 131. ayetinde mealen, bilesiniz ki onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır fakat onların çoğu bunu bilmezler buyuruyor. Yasin suresinin 19. ayetinde de elçiler şöyle cevap verdi. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis siz aşırı giden bir milletsiniz. Allahu Anh'den gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Adva yoktur, tiyare yoktur, hame yoktur, safer yoktur. Hadisinde de nev yoktur, gul yoktur. Bu fazlalıkla nev ve gul kelimeleri de ekleniyor. Bunların açıklaması gelecek inşallah. Buhari ve Müslim'de yine Enes radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Adva yoktur, tiyare de yoktur.
Direkt
fel,
kapağı
hoşuma çıkmış, gider.
Kapı. Hat.
Nasıl fel diye sorulduğunda güzel söz. Yani fel ile kastedilen güzel söz. Güzel söz hoşuma gider.
Orada açık dur.
Ebu Davud'un sahih senetle rivayetinde Ukbe bin Amir radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında uğursuzluktan bahsedildi. Bunun üzerine şöyle buyurdu. En iyisi fe'ldir. Yani güzel sözdür. Fe'l hiçbir Müslümanı işinden alıkoymaz. Biriniz hoşlandığı bir durumla karşılaşırsa Allah'ım iyilikleri ancak sen getirirsin. Kötülükleri de ancak sen defedersin. Güç ve kuvvet ancak sendendir desin. Zayıf bir rivayet. Yani Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ten gelen bu rivayet zayıf bir rivayet. Fakat benzer konuda sahih olan şu şekilde İbn-i Mesud radıyallahu anh'den geliyor. Yine Ebu Davud rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuş. Tiyare şirktir. Tiyare şirktir. İçimizde hiçbir kimse yoktur ki böyle birisi kapıldığında Allah'a tevekkül etsin de kendisine bu giderilmesin. Hep İbn-i Amr radıyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Tiyare inancı, yani uğursuzluk inancı, kendisini işinden alıkoyan şirk koşmuş olur. Yani bir şeyi uğursuz sayması onu işinden alıkoyarsa bu kimse şirk koşmuş olur. Bunun kefareti nedir diye sahabeler sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım hayır ancak senin hayrındır, uğur ancak senin uğrundur, senden başka ilah yoktur demendir buyurmuştur. İmam Ahmed'in müsnedinde yer alan Fal bin Abbas'ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Tiyare seni işinde ileri iten ya da geri bırakan şeydir. Yani yasaklanan şey, bir şeyi uğursuz sayman sebebiyle ondan geri durman veyahut da falan iş uğurludur diyerek ona atılman. Bilesiniz ki onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Onların çoğu bunu bilmezler. Araf 131. ayeti ve Yasin suresinden okuduğumuz. Elçiler şöyle cevap verdi. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis siz aşırı giden bir milletsiniz. Bu ayetlere dikkat çekilmiş oluyor. Hastalığın bulaşıcı olmasının nefyedilmesi, tiyarenin yani uğursuzluk inancının reddedilmesi, hamenin nefyedilmesi, saferin nefyedilmesi, aleykümselam ve rahmetullah, fe'lin yani güzel sözün açıklaması, istemeden kalbe gelen uğursuzluk vesveselerinden kişiye bir zarar gelmeyeceği, istemeden gayri ihtiyari olarak kalbine gelen uğursuzluk düşüncelerinden bir zarar gelmeyeceği, tevekkül sonucunda Allah bu düşünceleri giderir bir zaman. Kalbinde bu tür düşünceleri hissedenin yapacağı zikir, hangi duayı okuyacağı geçmiş oldu. Reddedilen ve kınanan tiyarenin yani uğursuzluk inancının ne olduğu açıklanmış oldu. Şimdi bunları biraz daha detaylı anlatalım inşallah. Tiyare, kuşlar, isimler, kelimeler, bunlar gibi şeylerin uğursuz olduğuna inanmak. Allah Azze ve Celle bu tür bir uğursuzluk inancını yasaklıyor ve buna bir kınama getiriyor. Yani mesela Araf suresinde okuduk. Bilesiniz ki onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Söz güzel görülürken uğursuzluk da burada çirkin sayılmakta. İkisi arasında şöyle bir fark var. Güzel anlamdaki fel insanın akidesine de aklına da etkide bulunmaz. İnsanın inancında veya aklında, şuurunda bir değişiklik yapmaz. Onda Allah'tan başkasına gönül bağlamak da söz konusu değildir. Fe'l denilen şeyde. Canlılık, sevinç, neşe ve faydalı işler karşısında nefsin takviye edilmesi gibi yararlı şeyler, maslahatlar bulunmaktadır. Fe'l şu şekilde gerçekleşir. İnsan yolculuk yapmaya, evlenmeye, herhangi bir anlaşma yapmaya ya da bir iş gerçekleştirmeye azmettiğinde kendisini sevindiren bir şey görür ya da kendisini sevindirecek tarzda manası ey doğru yolda olan, ey belalardan uzakta ve sağlıklı olan, ey ganimete erişmiş olan gibi bazı isimler işitir. Kendisine sevinç veren bu sözleri ya da bu durumları hayra yorarak azmettiği şeyin kolaylaşması için daha bir arzulu olur. İşte bütün bunlar, bu sonuçları tamamen hayırdır. Sakıncalı hiçbir konuda bunda bulunmamaktadır. Tiyare ise, yani uğursuzluk ise, kişi din ya da dünyada faydası dokunacak bir işe almedince hoşuna gitmeyen bir söz iştir ya da sevimsiz bir durumla karşılaşır. Bunun neticesi olarak kalbinde biri diğerinden daha büyük iki sonuç meydana çıkar. Birincisi, bu çağrıya kulak vererek azmettiği işi ya terk eder ya da aksi istikamette devam eder. Karşılaştığı hoşnutsuz durum ya da sözün uğursuzluğuna inanarak yapmaya karar verdiği işi rafa kaldırır. Gördüğü üzere uğursuzlukta insan karşılaştığı hoşnutsuzluğa gönül bağlamış ve amelini onun üzerine bina etmiştir. Sevimsiz görülen o durum kişinin irade, azim ve ameli üzerinde etkili olmuştur. Hiç şüphe yok ki bu insanın imanına da etki eder, tevhid ve tevekkülüne de zarar verir. Daha sonra da Bu durumun meydana çıkaracağı kalp zayıflığı, acizliği, yaratıklara karşı korku içinde bulunması, sebeplere sebep ile sayılmayan şeylere, sebep bile sayılmayan şeylere korku içinde bağlanıp kalması, Allah Azze ve Celle ile ilişkisinin kesilmesi gibi sonuçlara maruz kalır. Tüm bunlar tevhidin, tevekkülün zayıflığının sonuçlarındandır. Ayrıca şirke götüren yol ve vasıtalarından da sayılır. Akla zarar veren, fesat karıştıran hurafelerden birisidir. İkincisi, böyle bir çağrıya kulak vermeden yalnızca kalben bir hüzün ve gam hissine kapılmak. Hissetmek. Daha alt düzeyde de olsa kul üzerine belli bir kötülük ve zararı bulunur. Kalbin ve tevekkülünü zayıf düşürür. Hoş durumla karşılaştığında bunu da aynı kategoride değerlendirerek uğursuzluk inancı kuvvetlenebilir ve birinci maddede zikredilen seviyeye çıkabilir. Bu açıklamalar sonucu şari'in, yani Allah Azze ve Celle'nin uğursuzluk inancını hoş görmeyip kınadığı ve böyle bir inancın tevhide ve tevekküle ne şekilde aykırı olduğu görülmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıp benzer bir hisse duyum sayarak doğal çağrışımların galebe çalması endişesi hisseden kimsenin bunları def etmek üzere kendi nefsiyle mücadele etmesi ve Allah Azze ve Celle'den yardım dilemesi gerekir. Gelecek kötülüğü def etmek üzere kesinlikle bu türden çağrılara kulak asmamalıdır. Yani tıpta psikiyatride bu tür şeye paranoya ve şizofreni hastalıklarına yol açıyor bu tür inançlar. Yani şizofrenin başlangıcında işte sürekli başına kötü bir şey gelecekmiş gibi tedirgin olmak, karamsar olmakla başlar. Herkesin kendisine bir kötülük yapacağında herkesten şüphe eder hale gelir paranoyada da. Yani bu da psikiyatride, tıpta hastalıklarından birisi. İlerlemiş boyutu bu şekilde oluyor. İnşallah de kısaca bahsedelim. Temiz bir konuydu. Yani ilmin ucum diyerek işittik. Annem sahihinde Katade'den şöyle rivayet ediliyor. Yüce Allah bu yıldızları üç şey için yaratmıştır. Gökyüzünü süslemek için, şeytanları taşlamak için ve yol gösteren işaretler olmaları için. Bundan başka bir yoruma yönelir, hata etmiş ve nasibini yitirmiş olur. Ayrıca hakkında bilgisi bulunmadığı bir yükün altına girmiş demektir. Buhari muallak olarak sahihinde zikretmiş. Yani muallak demek, Buhari'nin sahihinde geçen bütün hadisler böyle isnat zincirleriyle rivayet edilmiş değildir. Kimi zaman bab başlıklarında, konu başlıklarında bu rivayetleri nakleder, isnadını vermez. Ama İbn Hacer bunu gerek Fethül Bari'de gerekse ayrı bir çalışması olan Talikut Talik isimli eserinde Buhari'nin muallak olarak verdiği rivayetleri isnatlarıyla başka kitaplarda sahih yollarla tespit etmiştir. Mesela burada Buhari'nin muallak olarak rivayet etti. Katade'den gelen bu rivayeti Abd bin Hümeyd Müsned'inde isnadıyla rivayet etmiştir. Ayın evrelerinin öğrenilmesini mekruh addederdi. Yine de bu ilmin öğrenilmesine ruhsat tanımamıştır. Bu görüşleri harp nakletmektedir. İmam Ahmet ve İshak, yani İshak bin Rahuye, ayın evrelerine dair ilmin öğrenilmesine ruhsat vermişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İbn-i İbban ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş bunu. Üç sınıf cennete giremeyecektir. İçki müptelası, akraba ilişkilerini gözetmeyen, sihri tasdikleyen. Satılmasındaki hikmeti buradaki rivayetten öğrenmiş olduk. Aslında pek çok ayetlerde de bu anlatılıyor. Mesela Mülk suresinde وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيهَا وَرُجُومًا لِشْشَيَاتِينَ وَاَعْتَلْنَا لَهُمْ اَذَرِ سَيِّرِ Biz yıldızları gökler için bir süs kıldık. Yani gökleri yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara taşlama kıldık diyor. Rucumen li şeyatin. Şeytanlar için birer taşlama kıldık diyor. Yani Katade'nin sözü bu ayette de anlamı veriliyor zaten. bu hikmetten farklı bir sebep bulunduğu iddiasının batıl olduğu. Yani kitabında diyor ki biz yıldızları gökler için bir söz kıldık ve şeytanlar için bir taşlama kıldık. Ama birileri çıkıp derse ki işte yıldız şu evreye geldiği zaman o periyotta doğan insanlar şu karakterde olur, şu periyotta doğan insanlar şu karakterde olur diyerek daha fazla ortaya koyuyor. Suresinin kaçıncı ayetiydi? Allah şeytan size Allah hakkında bilmediğiniz şeyler, delilsiz sözler söylemenizi emreder diyor. Şeyler hakkında, din hakkında delilsiz sözler söylemeyi insana şeytan emreder. Bu Bakara suresinde geçen ayette. Öğrenilmesinde alimler ihtilaf etmişlerdir. Yani bu tabiin alimlerinin affettiği durumlarda caiz değildir diyenlerin sözünü etmek gerekir. De herhangi bir sihri tasdikleyene bir tehdit söz konusu. İkinci okuduğumuz cennete giremeyecektir diyor. Sihri tasdikleyen. Akıl olarak tesir ve tesir ilmi vardır. Tesir ilmi gezegenlerde ve uzayda meydana gelen kozmik durumlardan hareketle kainatta oluşan olaylara delil getirilmesidir. Bu tamamen asılsız ve batıldır. Gayb ilmi konusunda Allah ile ortaklık iddiası ya da böyle bir iddiayı ileri sürenin tasdiklenmesini içerir. Böyle bir iddia. Gerçek dışı batıl iddialar Allah'tan başkasına gönül bağlamak ve aklın fesada uğraması gibi hususlar içermesi hasebiyle tevhide aykırıdır. Çünkü batıl yollara girmek ve tasdiklemek aklı da dini de bozan etkenlerdendir. Tesir ilmi ise güneş, ay, diğer gezegen ve yıldızların delaletine başvurarak kıble, vakit ve yön tayin etmek. Bu tür ilimle herhangi bir sakınca görülmemektedir. Aksine bu tür ilmin çoğu ibadet vakitlerinin ne yönlerinin tayininde kullanıldığı takdirde faydalıdır ve Allah ve Resulü tarafından da teşvik edilmiştir. Şeriat koyucu tarafından yasaklanıp haram kılınan ile mübah, müstehap ya da vacip kılmış olan arasının ayrılması gerekir. Birincisi tevhide aykırı iken ikincisinde böyle bir durum söz konusu değildir. Yani tesir ilminde tevhide aykırılık varken tesir ilminde böyle bir hatta teşvik bile edilmiştir. Ne için? Kıbleni tayin etmek için, yönünü tayin etmek için, ibadet vakitlerini tayin etmek için. Bizim bak Ramazan hilalini takip etmemiz de buna dahildir. Resul Aleyhisselatü Vesselam hilali biz ümmi bir toplumuz. Ramazan hilalini gördüğümüz zaman oruç tutar, Şevval hilalini gördüğümüz zaman da iftar ederiz. Yani bayram ederiz buyuruyor. Belirlemede de yine aya, ayı gözleyen en azından rasathaneler kurulmuştur İslam devletlerinde. O rasathaneler ayı gözler. Bizdekiler, bizdeki takvimler güneş takvimidir. Esas olan ay takvimidir halbuki. Bir gün önce başladık. Artık bayramda ya bir gün önce olur ya da resmi şeyle birlikte olur. İnşallah hep birlikte olur da bir ihtilaf olmaz ümmet arasında. Maalesef insanlar konuyu idrak edemiyorlar. Yani Müslüman sadece Türkiye ediyor. Seneler hesaplanmış bir takvimi, bir zaman çizelgesini dikkate alarak Ramazan'ı, namaz vakitlerini tespit ediyorlar.
Derken okuma yazma bilmeyiz anlamda değil mi?
Yani hesapla, yani o aslında belki bu zamana müthiş bir gönderme. Biz ümmi bir toplumuz. Hesap yazı bilmeyiz. Hesap bilmeyiz. Hesap bilmeyiz diyor. Hilali gördüğümüz zaman oruç tutarız. Hilali gördüğümüz zaman bayram ederiz diyor.
Nereden açık ve net.
Net. Yani bunun artık ilerisi gerisi olmaz. Yani
biz fakat oradan çıplak gözle fark edebiliyoruz mu?
Fark edildi de olabilir. Şimdi hilalin belli bir seyri vardır. Yani ay ortası dediğimiz ayın 14'ü derler ya, ayın 14'ü diyor, parlıyor falan diye. Dolunay olduğu vakittir o. Ondan sonra her gün farklı mevkilerden görülür ay. Belirmeye başlar ve hilalleşmeye başlar. Oyulmaya başlar ortası. İncele incele, en ince olduğu hal bir önceki ayın son görüldüğü şeydir. En ince şekli. Ondan sonra bir dahaki dönüşte, yani bir sonraki ayın hilali tabi buradan doğar. Buradan değil. İnce bir şekilde oradan doğar. Yani Allah Teala'nın hikmetidir bu. Yani burada gördüğün o ince çizgiyle orada gördüğün öbür ayın ince çizgisini, ince hilalini ayırt etmemiz için birisi buradan mesela son gününki buradan batarken, burada kaybolurken diğerinki buradan başlar görünmeye. Halbuki öbürü bu taraftan başlardı görünmeye. En azından bunları bilmesi gerekiyor insanın. Kimsenin bunun farkını bilmesi lazım. Taneler bunu yapıyor elhamdülillah. Yani bu konu yeryüzünde bunu dikkate alan rasa taneler var. Hani bizde kandilli rasa tanesi falan vardır. Kök olaylarını inceleyen. Onlarda da o şekilde ayın hareketlerini gözleyen daha gelişmiş metotlarla gözleniyor elhamdülillah.
50 sene önce bir göz etmiştir. Onda hangi zamanda kalacağını yazmış adam abi. Yani işte teknoloji ne bitmiş. Tabii canım. Adamlar yürek gözetlemeyle. Dini Rasul'den daha iyi anlamışlar. Bak hemen.
Mekke'yi talat edersen. 100
sene sonra nasıl yapacağını.
Diyanet oradan yazı geliyordu. Bir sene diyordu ha.
Askeri başbakanına yargıya hangisine gelmiyor ki?
Geçen hafta mı?
Geçen hafta geliyorlardı. İki adam iki şey yapmış.
Yani vakıflar, dernekler, tarikatlar.
Gerçek atıyorum.
Hiç konuşmuyormuş kadın. Sonra işte sen niye konuşmuyorsun diye sorulduğu zaman. Günah işlememek için.
Söylemiş olabilir mi? Yani sen de kayıtları da dinledim. Öyle bir şey hatırlamıyorum.
Yani. Allah Allah. Siz hatırlıyor musunuz?
Ne diyorsun abi?
Mekalat ederken kadının bir tanesi konuşmuyorsun diye sorulduğu zaman da işte şimdi
duymadım da lebbel Allah'ına lebbek diye diyen mi vurma?
O da tiyer emniyor dediniz ya. Onunla bağdaştırma.
Bağırması lazım burada. Sesli cefri.
Kadının mı?
Evet. Değil mi kadın? Sadı erkeğe mi var?
Erkeğe.
Kadın nasıl yapıyor müzikçi?
Kadın kendi diyor bir cefri.
Abi geçen sana ayetliydim. Sen hakkında böyle bir şey anlattı. Gülmekten yıkıldım. Doğru mu? Hastalar var mı?
Kim?
Şey. Bakkal neydi? Ha. Biri sana açmamış herhalde. Sonra diyor kaba atırmanda diyor bizim benim abi diyor. Hasta yok mu?
Yok.